Seçimlerin manşeti kırmızı dalgaydı. CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. AK Parti ise kurulduğu 2002 yılından beri ilk defa birinci parti konumunu kaybetti. 30 büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. Pazar günü durum buydu ama bir yıldan az süre önce Türkiye'de genel seçimler vardı ve orada aslında epey değişik bir tabloya bakıyorduk. Buna yerel ve genel seçimler farkı desek bile 2019 yerel seçimlerinin haritasıyla karşılaştırdığımızda yine bambaşka bir renk dağılımı çıkıyor karşımıza. O zaman bugün şunu soruyoruz, ne değişti? Sonuçlar itibariyle böyle bir değişim oldu ama asıl ilginç olan konu şu. Toplumda, dünyada, siyasette neler değişti de sonuçlar böyle etkilendi? Bu sorunun cevabına seçimin kazananı CHP ile başlayalım. 2023 genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yaptığı CHP bir hezimet yaşadı. Türkiye'nin en önemli seçimi olarak çerçevelenen Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a karşı aday olarak çıkan Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın desteğini aldı. Seçimlere giden son düzlükte de anketlerde fena durmuyordu. Ancak %50 artı 1'i bulan isim bir kez daha mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan oldu. Muhalif seçmenin ve kanaat önderlerinin bir kısmında Kılıçdaroğlu'nun yanlış aday olduğuna dair sesler yükseliyordu. Seçimin kaybedilmesinin ardından da tepkiler Kılıçdaroğlu'na yönlendirildi. Kendisinin istifa etmesi beklenirken Kılıçdaroğlu parti kurultayında tekrar genel başkan olmak için yarıştı. Ancak kurultayın kazananı ve CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Bu değişimin küskün CHP seçmenini sandığa gitmeye ikna edip etmeyeceğini kamuoyu araştırmacısı Can Selçuk'a seçimlerin hemen öncesinde sormuştuk. İşte cevabı. Sonuçlara bakınca görüyoruz ki genel anlamda katılım oranı düşse de CHP kendi seçmenini bir kere daha sandığa gitmek konusunda ikna etmeyi başarmış. Peki bu başarının ardında yalnızca genel başkan değişimi mi vardı? CHP'deki değişim bununla sınırlı olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun partide etkisinin artması ve CHP'nin siyaseti kurma anlayışının da değişmesi pazar günü seçim haritasında gördüğümüz kırmızı dalganın sebeplerinden. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde farklı siyasi yapıları ve çıkar gruplarını yönetmeye dayalı bir siyaset anlayışıyla hareket ediyordu. 2023 seçimleri öncesinde kurulan Altılı Masa ve bu yapının 2023 adaylık sürecindeki rolü de bu tabloyu en iyi özetleyen örneklerden. CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde yerel seçim stratejisinde de bu durumu görmek mümkün. Özellikle AK Parti'den veya farklı sağ partilerden kopan kişilerin CHP çatısı altında aday olması bu dönemin aday belirleme stratejisinin temel yapı taşlarından biriydi. Bunun belki de en iyi örneği bu seçimde de tartışmalı bir şekilde Hatay'da tekrar aday olup kesin olmayan sonuçlara göre kaybeden Lütfü Savaş. 2024 yerel seçim sonuçları bize Kemal Kılıçdaroğlu sonrası yaşanan değişimle birlikte CHP'nin siyaseti nasıl kurabileceği ve aday belirleme sürecinin nasıl değişmiş olabileceğini gösteriyor. CHP'nin İstanbul'un ilçelerinde ve büyükşehir sayılmayan illerdeki büyük başarısının arkasında bu yeni adaylık stratejisi de rol oynuyor gibi gözüküyor. CHP'nin İstanbul'un ilçelerindeki başarısında aday profilleri büyük bir öneme sahip. AK Parti'nin uzun yıllardır yönettiği Üsküdar'da bu seçimi kazanan Sinem Dedetaş, adaylığı öncesinde İBB şehir hatlarının genel müdürüydü. İstanbul'un deniz ulaşımının merkezi olan Üsküdar'da bu profilin etkili olduğu kuşkusuz. Yine AK Parti'nin kalesi olarak görülen Fatih'te kazanamasa da CHP'yi tarihi bir oy oranına taşıyan ve son ana kadar mücadele eden Mahir Polat da İstanbul'un tarihi yapılarını restore edip hayata kazandıran İBB mirasının yöneticisiydi. Mahir Polat seçimi kazanamasa da onun kent politikalarına yaklaşımının tarihi dokusuyla ön plana çıkan Fatih'te karşılık bulduğu kendisinin oy oranından anlaşılıyor. CHP'nin tarihinde ilk kez kazandığı Beyoğlu Belediyesi'nde aday İnan Güney de akademik hayatında yerel yönetimler üzerine uzmanlaşmış ve uzun yıllar parti teşkilatlarında görev almış bir isim. Sinem Dedetaş, Mahir Polat ve İnan Güney gibi CHP'nin bu seçimde İstanbul ilçelerinde aday gösterdiği birçok kişi uzun yıllardır yerel yönetim yapılarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev almış, belli uzmanlıklara sahip kişiler. Mesela Eyüp Sultan adayı Bülent Özmen'in İGDAŞ Genel Müdürü, Şişli adayı şehir planlamacı Emrah Şahan'ın da İstanbul'un planlama ajansının başkanı olması göze çarpıyor. Seçim sonrası tablo bize CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun uzmanlığa odaklanan, semtlerin spesifik problemleriyle bu problemleri çözebilecek yetkinliklerinin birleştirildiği bir aday belirleme süreci yürütmesinin bir hayli etkili olduğunu gösteriyor. CHP 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da 11 yeni ilçeyi kazanmayı başardı ve bu ilçelere baktığımızda büyük bir çoğunluğunda aday profilinin bu strateji doğrultusunda belirlendiğini söyleyebiliyoruz. İstanbul'un ötesine geçtiğimizde doğru aday stratejisinin Anadolu'nun şehirlerine de yayıldığını söylemek mümkün. CHP'nin bu seçimle kazandığı Kastamonu, Afyon, Kilis, Bartın, Adıyaman ve Kırıkkale'de belediye başkanı adaylarının oy oranı partinin il genel meclisi oy oranlarının epey üzerinde. Bu fark Adıyaman'da %23, Bartın'da %18, Kastamonu'da ise %25'lere çıkıyor. Yani bu illerdeki seçmenlerin anlamlı bir kısmı CHP ile bir araya gelmese de adaylarıyla bağ kuruyor, parti siyasetinin ötesinde adayların kendilerine vaat ettiklerini destekliyor. CHP'nin 2024 seçimlerindeki başarısında bu iller büyük bir rol oynuyor ve bize belki de parti içerisinde yeni bir siyaset anlayışının yükselmekte olduğunu gösteriyor. Evet, CHP değişti ama tabii ki pazar gününün sandık sonuçlarını yalnızca CHP etkeni üzerinden okuyamayız. CHP 2019 yerel seçimlerine İstanbul'da İyi Parti ile Millet İttifakı çatısında girmişti. HDP de ittifakın adayı İmamoğlu'nu desteklemişti. 2023 genel seçimlerinde de altılı masa söz konusuydu. Ama 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da partiler kendi adaylarını çıkardı. Genel seçimlerde CHP altılı masayı kurmak için epey bir taviz vermişti. Hem söylem olarak hem de masadaki partilere milletvekilliği dağıtıp genel seçimin sonrası için sözlerde bulunarak. Oysa bu seçimde siyasetçiler masasında değil, halkın sokakta kurduğu bir ittifaka tanık olduk. Seçmen kritik illerde kazanabileceğini düşündüğü adayda birleşti. Altılı masaya gelince masanın dört ayağının Türkiye genelinde aldığı toplam oy %1,5'un altında kaldı. Cumhur İttifakı'nda da ciddi değişimler oldu. MHP birçok ilde kendi adayıyla yarışa girdi ki bunun da AK Parti için vahim sonuçlar doğurduğunu gördük. Öte yandan Yeniden Refah Partisi 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklamıştı. 2023 genel seçimlerinde ise önce ittifaktan çıktığını, sonra yeniden katıldığını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Bu yerel seçimlere giderken iktidarın belki de en rahatsız olduğu aktörlerden biri haline geldi YRP. AK Parti'yi ekonomi ama özellikle de İsrail konusunda, İsrail'le ticaret konusunda eleştirdi YRP ve bu sağdan, milli görüş çizgisinden gelen eleştiriler kamuoyunda karşılık buldu. YRP bu seçimlerden Türkiye geneli oylara bakıldığında 3. parti olarak çıktı. Görevdeki partinin oy kaybı siyaset bilimi literatüründe en hızlı ekonomi üzerinden açıklanır. 2023 genel seçiminde de iktidarın yumuşak karnı ekonomiydi. Türkiye bir süredir ekonomik krizle boğuşuyor. Kurdaki artış, enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı herkesi etkiliyor. Bu 2023'te de doğruydu. Peki yine soralım, ne değişti? Burada bir Mehmet Şimşek faktöründen, daha dolayısıyla onun nezdinde konuşulan sıkılaşma politikasından bahsetmek gerekir. 2023 yılında seçmeye giden aylarda politika faizi %10'un altındaydı. Yerel seçimlere giden aylarda ise faiz %50'ye yakınlaştı. Türkiye Bankalar Birliği Ocak 2024 raporuna göre Türkiye'de bireysel kredi kullanan kişi sayısı 40 milyonun üzerinde. Bu da borçlanmanın, kredi almanın daha pahalılaştığı bir dönemde ekonomik krizin daha çok hissedilmesine sebep oldu. Tabii sıkılaşma deyince sadece faizden bahsetmiyoruz. Ücret zamları da azaldı. Seçimden önce emeklilerin bir zam beklentisi vardı. Bu karşılanmadı. Erdoğan yıl ortasında bir askeri ücret zammı daha olmayacağını açıkladı. Yani bir taraftan alım gücü düşerken bir taraftan da borçlanmak zorlaştı. Tüketici güven endeksine baktığımızda 2022'nin ortasında 63 iken seçimlere kadar arttığını ve Mart 2023'te 80, seçimlerden hemen önce 87,5 olduğunu görüyoruz. Yani iyiye giden bir ekonomik gidişat algısı vardı genel seçimlerden önce. 2023 Mayıs'ta 90 seviyesine gelen tüketici güven endeksi Mart 2024'te 79,4'e kadar indi. Ve bir o kadar da önemlisi, seçime giden aylarda anlamlı bir iyileşme olmadı. Evet, iş dünyası ekonomi yönetiminde yapılan hamleleri takdir ediyordu ama halkın ekonomi algısında hem durum hem gidişat geçtiğimiz seçimlerde olduğundan daha kötüydü. Siyasi aktörlerde tavırlarında bir takım değişiklikler yaşandı 2023 ile 2024 arasında. Dünya ve Türkiye de belli anlamlarda değişti. Ama sadece koşullar ve kişiler değil, yapılan seçim de farklıydı. Nihayetinde hem meclis hem de güçlü bir başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın seçildiği genel seçimle yerel seçim aynı gözükmüyor seçmene. Değil de zaten. Hatta 2023 seçimlerine giderken iktidar kanadında beka söylemi, muhalefet kanadında da en önemli seçim anlatısı vardı. Seçimler birçok anlamda hayati görülüyordu. Bu da seçmen katılımını ve tercihlerini bu seçime göre daha farklı etkilemişti. Şimdi ileriyi görmeye çalışacak olursak, siyaset kurumuna özellikle de gençler arasında bir tepki olduğu söyleniyordu yıllardır. Bu seçim partiler arası oy geçişliliğinin düşündüğümüzden de fazla olduğunu ya da en azından partisinden memnun olmayan seçmenin bunu sandığa gitmeyerek belli edebildiğini gösterdi. Yani önümüzde temsiliyet alanında 3 yol var gibi. Siyasetçilerin böyle devam demesi ve siyasi katılımın düşüp parti geçişliliğinin artması, partilerin kendi içlerinde bir değişim başlatıp küskün seçmenin gönlünü alması ya da yeni partilerin, oluşumların, hatta kişilerin sahneye çıkıp toplumun dertleriyle, çözümleriyle ortak paydalarda buluşturmaya çalışması. Bunların elbette anlamlı bir şekilde gerçekleşmesi için demokratik ya da hiç değilse demokrasi unsurları barındıran bir alan gerekiyor. Pazar günkü seçimlerden sonra belki bu konuda ümitlenenler oldu. Erdoğan yumuşak konuştu seçim gecesi, seçmen iradesine saygı duyduğunu söyledi. Ancak henüz iki gün geçmeden Van'da kazanan DEM Parti adayı yerine AK Parti adayına mazbata verilmesi ve İstanbul ilçelerinde şimdiden tartışılan YSK kararları aslında önümüzdeki dönemin bir demokratikleşmeye sahne olacağına dair inançları daha çok yeşermeden kesmişe benziyor. Ben Alp Akiş. Bugün bir Aposto videosuyla karşınızdaydık. Bundan sonra da YouTube kanalında sık sık videolar paylaşacağız. Siz de bu video hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarınızla belirtin lütfen. Fikirlerinizi iletin bize. Lütfen sonraki videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.